Ayrım 30, Kanın Sesi, Kimsecik 3, Yaşar Kemal, sayfa 336. Çocuklar böyle uzun bir süre büyülenmiş türküyü dinlediler. Daldaki kuşta az önce gelen kocabaş köpek de kendilerinden geçmiş türküyü dinliyorlardı. Biraz sonra türküye Mustafa'nın sesi katıldı. Mustafa türkünün sözlerini öylesine usturuplu çeviriyordu ki, biraz sonra dinleyiciler türkünün başka bir dille söylendiğini unuttular. Turnalar diyordu sana, turnalar gidin ala dağların arkasına. Buradaki halimizi, dirliğimizi söyleyin oradaki Akçaş'a, Aklı Pınarlara. Söyleyin Süphan Dağı'na, Alabalıklı göllerine. Söyleyin Ağrı Dağı'na, Mor Sümbüllü yaylalarına gidin. Konun Küp Gölü'nün kıyısına, İshak Paşa'ya. Görkemli Ahmedi Hani'ye selam söyleyin, Sultanlar Sultanı'na. Burası sıcak, sıcak, sıcak, burası toz toprak. Burada tozdan insanın gözü hiçbir şey görmüyor. Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Burada dünya yanıyor. Toprak yanıyor. Ağaçlar, çiçekler, otlar, ekinler yanıyor. Sular yanıyor. Sıtmadan insanlar titriyor. Kurumuş beygirler, memeleri kurumuş kadınlar, boyunları çöp gibi çocuklar titriyor. Sıtmaya yakalanmış toprak titriyor. Orada aydınlık pınarlarda, Esrük Dağı'nın ardında, şu görkemli Düldül Dağı'nın ardında, aydınlık pınarların, göllerin yanında, suların içinde bir ışık parçası olmuş da yüzen balıklar. Şu Düldül Dağı'nın arkalarında, pınarlarından bal ve kaymak, bal hem de süt akan ovalar vardır. Alın turnalar, beni götürün oraya, koyun beni binbir çiçeğin ortasına. Oraları bir daha göreyim. Bir göz açıp kapayıncaya kadarlık göreyim. Ondan sonra da isterseniz öleyim. Beni alıp götürün turnalar, sıcak, sıcak, sıcak. Koca İsmail'i bu ateş toprağına kurban verdik turnalar. Koca İsmail bu yalnızlıktan çın çın öten toprağın, tozun, sıcağın altında kuruyor, kuruyor güzel yüreği, kuruyor ala gözleri, uzun boyu, kuruyor turnalar, kuruyor. Onu burada yapayalnız, bu kadir kıymet bilmez insanların arasında, bu kadir kıymet bilmez toprağın altında, onu nasıl bırakır da giderim? O burada, bu ateş toprağının içinde, bu cehennemde nasıl kalır? Onu burada öldürdüler, burada ölümü de öldürdüler. Onu yapayalnız bırakıp da nerelere giderim? Sabahın seher yelinde, dağların arkalarındaki ovada, dünya ağzına kadar çiçeğe durmuş, toprak, çiçekler güneşe batmış, dünya tattan geriniyor. Beni alın oraya götürün turnalar, koca İsmail'in gömütünü de alın oraya götürün turnalar. Düldül Dağı'nın ardında bir çiçek açmış tek başına, mavi bir çiçek, ovanın ortasında, dünyanın ortasında. Işığını salıvermiş yeryüzüne, kara toprağın üstüne. Kokusunu salıvermiş yeryüzünün üstüne. Ova mavi bir ışığa batmış, ışık maviye batmış. Çiçekler, kayalar, sular, maviler, ağaçlar, otlar maviye batmış. Kokusu mest etmiş cümle yaratığı. Kurdu karıncası, börtü böceği, atı ayısı, tilkisi kurdu. İnsanı ulu toprağın üstüne serilmiş mest. Sevinçlerden dört köşe, yıldızlar, esen yeller, kuşlar, kelebekler sevinçlerinden maviye kesmişler. Beni alıp götürün turnalar, koca İsmail'i de bırakmayın burada. Onu da kanadınızın üstüne alıp gidin turnalar. Ben buradan gidiyorum turnalar, Düldül Dağı'nın ardına turnalar. Ben buradan gidiyorum turnalar, şu akan ırmakla birlikte turnalar. Buradan mavi denize varacağım, denizin mavisine karışacağım turnalar. Ben buradan Düldül Dağı'nın arkasına gideceğim turnalar. Oradaki çiçeklerin arasında, o mavi ulu çiçeğin altında, mavisinde eriyeceğim turnalar. O gün tam ikindi ezanı okununcaya kadar söyledi Hasan Ağa. O söyledi, Mustafa Türkçe'ye çevirdi onun söylediklerini. Türkü bittikten bir süre daha çocuklar yerlerinden kıpırdayamadılar. Sonunda Aşık Ali ayağa kalktı. Gözlerini teker teker çocukların üstünde dolaştırdı. Düldül Dağı'nın arkasına turnalar dedi, sesinde kahreden bir hüzün vardı. Çiti atladı, kayalıklara çıktı, kale boynunda gözden ıradı gitti. O gittikten sonra da çocuklar sessiz, hiç konuşmadan derin bir hüzne bürünmüş dağıldılar. Mustafa ile Mehmet eve gelirlerken Hasan Ağa dışarıya çıkıyordu. Hasan Ağa kaktüs ağacının yanında bir süre durdu, yüzü gerilmiş, alnı kırışmış, gözleri dumanlanmıştı. Yüzüne çöreklenmiş yoğun acı bile bu güzel yüzü çirkinleştirememiş, tam tersine güzelleştirmişti. Bir süre yere baktı kaldı, sonra başını kaldırdı. Kalenin üstünden burçlara değerek geçen ak buluta takıldı. Ardından dağın kayalıklarının üstünde inip kalkarak bir çeşit oyundaki kartalları gördü. Buna şaşarak kapıya yürüdü, dışarıya çıktı, yönünü aşağıya camiye döndü. "Millet!" diye bağırdı, "sevgili köylülerimiz, biz buraya geldiğimizde açtık, çıplaktık, bizi iyi konukladınız, ağırladınız, hoşça tuttunuz. Allah da sizi hoşça tutsun. Bize huhu yaptınız, hem de iki kez. Sizin bize yaptığınız iyilik unutulmaz. Şimdi ben bu köyden göç ederken memleketime..." Elini Düldül Dağı'nın olduğu yana uzattı. "Şu mor dağların arkalarına gidiyorum. Koca İsmail'i de size emanet ediyorum. Onu sağlığında hoşça tuttunuz. Ölüsünü de hoşça tutacaksınız biliyorum. Onun için buradan gönlü rahat ayrılıyorum. Şimdi ben neyim var neyim yoksa yangından ne kalmışsa satıyorum. Kim alacaksa gelsin alsın." Sustu, koşarcasına eve geldi. Köşesine, pamuk çuvalının üstüne oturdu. Dirseklerini dizlerine dayayıp yüzünü iki eli arasına aldı. Deli Poyraz'la İpsiz Hamdi eve geldiklerinde neredeyse gün kavuştu kavuşacaktı. "Hey Hasan Ağa, neredesin? Biz geldik!" diye bağırdı Deli Poyraz. Hasan Ağa isteksiz, yüzü sararmış, ağır ağır yerinden kalktı. "Buyurun ağalar!" diye konuştu söylenircesine. "Malları almaya geldik." Hasan Ağa ile sıkı bir pazarlık başladı aralarında. Sonradan Zero Hatun da katıldı pazarlığa. Alışveriş tam gece yarısının horozları ötünceye kadar sürdü. Deli Poyraz'la İpsiz Hamdi Hasan Ağa'ya biraz para bıraktılar. Paranın kalanını da ertesi gün sabah getirecekler, malları da alacaklardı. Deli Poyraz adımını dışarıya atarken geriye döndü. "Mustafa'nın tabancasını unuttuk!" dedi. "Onu kaça satıyorsunuz?" Zero Hatun öfkelendi, dikleşti. "Git yoluna!" diye bağırdı. "Mustafa'nın satılık tabancası yok." "Kızma, kızma Zero Hatun, kızma!" diye özür dilercesine söylenerek gözden yitti, gitti Deli Poyraz. Sabah erkenden önce Mehmet Efendi damladı eve, arkasından Sefçe Kahya, onun ardından da Arı Ahmet, Ali Çavuş, köyün öteki ileri gelenleri. Zero Hatun, Pero, Hazal yere döşek serip yastık atarak konukları buyur ettiler. Yangından kurtarılmış, sapı kırılan, oymalı büyük bakır cezveyi ocağa sürdüler. Ortaya bir gümüş tepsinin üstünde ağızları geniş, dipleri dar, kırmızı çizgili fincanlar çıktı. "Mehmet Efendi, sen ne yaptın böyle Hasan Ağa?" diye ilk önce söze başladı. "Nereye göçüyorsun? Biz seni burada aşağıladık mı? Teline mi dokunduk? Tavuğuna kış mı dedik de bunu getiriyorsun başımıza?" "Oldu mu şimdi? Öteki köylüler sonra bize ne diyecekler? Köylerine sığınmış garibin birisini öldürttüler, ötekini de kaçırdılar diyecekler. Söyle Hasan Ağa, böyle bir zulüm reva mı bize? Biz böyle bir kötülüğü hak etmek için sana bu kadar kötülük mü yaptık? Vazgeç sen bu düşünceden. Artık sen bu köylüsün, bu köyün kardeşisin. Bak koca İsmail Ağa'nın mezarı burada. O senin onu burada koyup da gittiğini duymaz mı? Ölüler duymazlar mı sanıyorsun? İsmail Ağa da onu bırakıp gittiğini duyarsa sana gücenmez mi?" "Bakın!" diye söze başladı Hasan Ağa. "Bakın kardeşler, sizden hoşnut olmayan, bize gösterdiğiniz sevgiden, kardeşlikten dolayı kafirdir. İnsanlıktan çıkmış bir tuhaf yaratıktır. Siz bizi bu köyde konuk gibi değil, en yakın akraba, kardeş, dost gibi kabul ettiniz. Sizin sevginiz bizim başımızdan aşkın. Kusurumuzu sevgi, yaramaz işlerimizi dostluk saydınız. Sizin bize sevginizi inkar edersek Allah bizim gözümüzü kör etmez mi? Amma ve lakin biz buradan gitmeliyiz, günümüz doldu, zamanımız geldi. Siz sağ olun, var olun, ölünceye kadar sizi unutmayacağım. Kimseye gücenmedim bu köyde. Bana Vazalka diyeni bile bağışladım. O sana Vazalak diyen mendebur bir çocuktu. Delikanlılar sen gittikten sonra onu o kadar dövdüler ki daha yatakta yatıyor. Keşke o fıkarayı dövmeselerdi diye üzüldü sana. Görkemli, yakışıklı yüzünü bir keder bürüdü. Büyük güzel Ela gözleri doldu. Ne bilsin o çocukcağız kimin kim olduğunu. Ne yazık ki biz buradan gitmeliyiz. Artık bizim burada suyumuz, ekmeğimiz kesildi. Peki şu yakınlarımızdaki köyler, göçmen köyleri, Türkmen köyleri, kara papak köyleri bize ne diyecekler? Köylerine sığınmış bir tek evi bile barındırmadılar diyecekler. Bizi aşağılayacaklar. Biz de o zaman başımız dik insan içine çıkamayacağız. Biz sana iyilik ettikse sen bir öfke yüzünden buradan ayrılaraktan bize kötülük edeceksin. Ondan sonra öfkeli, her sözünü tartarak tane tane konuşan Sefçe Kahya konuştu. Çok sertti. sözünü kesin bir buyrukla bitirdi. Sen bu köyden gitmeyeceksin. Köylü sana izin vermiyor. Ben sana izin vermiyorum. Sen burada kalacak mübarek şehidimiz İsmail Ağa'nın türbesini bekleyeceksin. Sevçe Kahya'nın ardından sözü Arı Ahmet aldı. Yumuşak bir adamdı. Yumuşacık, duygusal konuştu. Her sözünün sonunda, bizi böyle bırakıp da nerelere gideceksin? Bu köyü, bu köyün suyunu, otunu, adamını özlemeyecek misin diye soruyordu. Hasan Ağa artık kimseye karşılık vermiyor, direnci kırılmış susuyor, sustukça da gözleri doluyordu. Kendini tutmasa şu adamların karşısında hüngür hüngür ağlayacaktı. Mustafa karşıya duvarın dibine çömelmiş, olanı biteni seyrediyor, konuşmaları can kulağıyla dinliyordu. Sonunda Ali Çavuş da konuştu. Onun konuşması herkesi güldürdü. Onlarla birlikte Hasan Ağa, Zero Hatun, ötekiler de güldüler. Mustafa'nın içten gelen kahkahalarını nar ağacının altındaki taşın üstüne oturmuş bekleyen kuşu olan Mehmet de duydu. Mehmet efendi, Mustafa diye seslendi. Buyur efendim. Git de Deli Poyraz'la İpsiz Hamdi'yi çağır. Mustafa dışarıya çıktı. Narın altındaki Mehmet'in yanına vardı. Korkma diye onun omuzlarına vurdu. Korkma, hiçbir yere gitmiyoruz. Bir yandan da buralardan, bu köyden öylesine gitmek istiyordu ki dayanılmaz. Gece gündüz buradan kaçmanın düşlerini kuruyor. İşte böyle amcası gitmek isteyince de içi bomboş kalıyor, ölüyor gibi oluyor. Köylü amcasını kandırsın diye de Allah'a yalvarıyordu. İpsiz Hamdi ile Deli Poyraz oturmuşlar, sabırsızlıkla evden bir haber bekliyorlardı. Mustafa'yı karşılarında görünce hemen ayağa fırladılar. "Ne oldu, gidiyor musunuz Mustafa?" diye sordu Deli Poyraz. "Bir şey olmadı," dedi Mustafa vakarını koruyarak. "Hiçbir şey olmadı, sizi istiyorlar." "Vay be!" diye hayıflandı İpsiz Hamdi. "Bunlar gene gitmeyecekler. Oysa ne kadar para kazanacaktık. Hiçbir şey değil de benim gözüm şu fayton arabasındaydı. Onu bir ele geçirseydim götürür Adana'da satardım. Daha da yepyeni. Derisini yağlar, tekerleklerine bir boya, bir cila atarsın. Tamam, gıcır gıcır. Boşuna mı bu araba için can atıyor Tırtıl Hüseyin?" "Adın derdi başka," diye Hamdi'yi tersledi Poyraz. "Onun derdi bu arabanın nakışları." Önde Poyraz, arkada Hamdi içeriye asık suratla girdiler. "Buyurun oturun ağalar," diye ayağa kalktı Hasan Ağa. "Oturmayacaklar," diye buyururcasına konuştu Mehmet Efendi. Sonra da önündeki parayı onlara uzattı. "Alın paranızı, ölmüş eşek arıyorsunuz değil mi?"
"Bütün bu evi sattı bize."
"Sus köpek!" Sesi o kadar keskindi ki Poyraz uzanıp onun elindeki parayı almak zorunda kaldı.
"Bari şu kapıdaki çürüyen fayton arabasını satsa bana. Tavuklara folluk olup çürüyecek, daha mı iyi? Ben de ona etek dolusu para veririm," diye söylendi Hamdi.
"İnat edecek ne var yani? Benim param onda bir gece kalmadı mı? İşte ben de bunun karşılığı olaraktan..." "Çek dışarıya," diye gürleyerek ayağa kalktı Mehmet Efendi. "Parası bir gün kalmış da, çürüyen arabaymış da. Hadi çık dışarıya, seni bir daha gözüm görmesin."
İkisi birden apar topar kendilerini dışarıya attılar. "Poyraz, bu sefer de kaçırdık."
"Bu sefer de kaçırdık," dedi Hamdi.
"Nasıl olsa gidecekler. Bu köyde fazla fazla kalmaz Hasan Ağa. Mehmet Efendi'nin yüzüne duramıyor."
"Yakında Salman gelip de Mustafa'yı öldürünce ne olacak? Köye kazık çakacak değil ya Hasan."
"Salman buralarda dolaşıp duruyormuş."
"Mustafa da tabancası elinde.
Onu bekliyor."
"Geleceği varsa?"
"Göreceği de var," diyor Mustafa.
İkisi iki yerden bastılar kahkahaları. Nar ağacının altındaki Mehmet onların konuştuklarını duydu. Poyraz'la Hamdi'ye çok kızdı. İçine de çivi gibi işleyen bir korku girdi. Ne yapmalı, nasıl kurtulmalıydı bu Salman'dan, nereye kaçmalıydı? Çocuk olmak zor diye düşündü Mehmet. İşte yağlı kurşunlar sağılıp gelir yüreğinin üstüne. Kaçabilsen kurtulacaksın yüreğinin üstüne saplanacak kurşundan. Ama gidecek yer yok ki. Sığınacak bir mağara, bir kuyu, kaçacak bir köy, kasaba... İnsan oralarda acından ölmez mi? Bunu Mustafa ile ciddi ciddi konuştu. Ölüm geldi kapıya dayandı. Kurtulmak için dünyanın öteki ucuna, Düldül Dağı'nın ardına, şu küçücük akkuşun. Kendi kendine gülümsedi. Kim bilir, belki de doğruydu. Mustafa kuşlar padişahını görmüştü babasının sırçadan sarayına. İşte Deli Hamdi de Deli Poyraz da Salman'ın köye bir gün geleceğini, Mustafa'nın kellesini keserekten kanlı ağaca asacağını söylüyorlar. Belki de Mustafa ne demişti? Peygamberin ceviz budağındaki tasvirini çalarlarsa. İçi de tatlı aydınlık bir umutla birlikte hoplatan bir sevinç geldi oturdu. Önde Mehmet Efendi, arkada köyün öteki ileri gelenleri dışarıya çıktılar. Hepsinin de yüzleri iyi bir iş yapmanın güleşliğindeydi. Mehmet hemen eve koştu. Avcı Ali Çavuş köylülerle çıkmamış içeride kalmıştı. Döşeğin üstüne bağdaş kurmuş oturmuş, sağ eliyle çenesini kaşıyor, başını önüne eğmiş derin derin düşünüyordu. Zero Hatun Mehmet'i görünce, ''Gel yavrum, gel kurban olduğum kara gözlüm, gel Zero Hatun teyzesinin çöl aslanı, Mustafa'mın can bir yiğit yoldaşı, gel otur şuradan babanın yanına.'' Ali Çavuş başını kaldırdı, oğlunun Zero Hatunca böylesine karşılanmasına sevindi. Başını kaldırınca gözlerini Hasan Ağa'nın gözlerinin içine dikti. Uzun bir süre gözleri çivi gibi Hasan Ağa'nın gözlerinin içinde öyle kaldı. Hasan Ağa onun bu huyunu iyi bildiğinden bu bakışın altında ne gelecek diye bekledi.
''Bak Hasan'' dedi sonunda Ali Çavuş gözlerini onun gözlerinden ayırmadan. ''Bak Hasan sen çok sıkıştın. Senin sıkışıklığın ne salman, ne çukurova sıcağı, ne sivrisinek, ne de sıtma. Senin derdin parasızlık. Senin derdin ben bu evi nasıl geçindireceğim öyle mi?''
Gözleri daha çivi gibi onun gözlerindeydi.
Öyle Ali Çavuş.
Ne düşünüyorsun öyleyse?
Çok düşündüm, hiçbir çare bulamadım.
Önüne gelene para dağıttın Hasan Ağa. Dolandırıcıya, yalancıya, hırsıza, kim gelmişse bu kapıya para verdin Hasan Ağa. Şu ovanın yalnız insanlarının değil, uçan kuşlarının bile sana borçları var Hasan Ağa.
Var.
Şu İsmail Ağa'nın kazandığı paralar da ne kadar çokmuş Hasan Ağa. Akarsular gibi akıttın, akıttın da bitmedi.
Bitti Ali Çavuş. Karşılıklı gülüştüler.
Bitmezdi ya, Zero da sana çok yardım etti.
Ettim Ali Çavuş.
Bu eve gelen eli silahlı, beli kamalı hiç kimseyi boş göndermedin. Altına boğdun Zero Hatun.
Altına boğdum Ali Çavuş.
Canınız sağ olsun, geçmiş geçmiştir.
Geçmiş geçmiştir diye içini çekti Zero.
Şimdi öyleyse beni dinleyin. Benim şu arkadaki ovada 5 parça tarlam var. Hepsi de çok verimli. İnsan eksen biter, bitmez mi?
Amenna, biter dedi Hasan Ağa. Senin tarlalarını çok iyi bilirim. İsmail Ağa'nın sağlığında koyunlarımla o ovayı çok dolaştım.
Biliyorum, dolaştın. İşte ben şimdi bu tarlaların ürünlerine seni ortak edeceğim. Öküzoğlu sulağındaki tarlaya buğday, kalenin dibine arpa, kırmacılı yoluyla ırmak kıyısına da nohut, mercimek, gene buğday ektim. Şimdi beni iyi dinle. Tohumu benden, tarlası benden, sürmesi ekmesi benden, hasadı senden. Bu yıllık için böyle olacak. Gelecek yıl tohum yarı yarıya. Sürmek ekmek senden, hasat ikimizden. Ürün yarı yarıya oldu mu?
Oldu ya dedi Hasan Ağa. Sana yazık değil mi? Kendi emeğini, olmuş ürünü bana boş yere veriyorsun.
Sen her şeyi herkese verdin ya. İzin ver de şu yeryüzünde de bir kişi sana bir şeyler versin.
Hasan Ağa'nın gözleri yaşardı. Bir yumruk geldi boğazını tıkadı. Bu da Ali Çavuş'un gözünden kaçmadı.
Beni iyi dinle kardeşim Hasan Ağa. Ben bütün bunları sana babamın hayrına yapmıyorum. Ben avcı bir adamım. Benim de işim gücüm bu. Üstelik de ben çalışmayı hiç mi hiç sevmiyorum. Sen benim için biçilmiş kaftansın. Babayı, dünya yakışıklısı da bir adamsın. Taşı sıksan su çıkarırsın. Bak Zero Hatun da seninle çalışır.
Çalışırım, kurban olduğum Ali Çavuş'um diye atıldı Zero.
Bak Pero da, Azal da.
Varız dedi Pero.
Adacanın önündeki tarlayı nadaslattırdım. Oraya pamuk ekecektim. Şimdi sen orasını sürecek ekeceksin. Bu yıllık nadas parasını da senden istemiyorum.
Sağ ol Ali Çavuş.
Tohumu da senden. Yalnız tarlayı birlikte çapalayacağız, birlikte toplayacağız.
Sağ ol Ali Çavuş. Çoluk çocuğumu kurtardın.
Sen de benimkileri.
Ali Çavuş diye kızararak konuştu Zero. Allah insana ne mal, ne mülk, ne akraba versin. Allah bu dünyada senin gibi bir dost, bir komşu versin. İşte gördük serveti salmanı, işte gördük mal, mülk, para verdiğimiz akrabalarımızı. Paramız bitince yüzümüze bakıyorlar mı? Semtimize uğruyorlar mı?
Uğramazlar diye güldü Ali Çavuş. Şimdi size bir pulluk, iki öküz, bir at arabası ile iki at gerek.
Açık konuşalım, paranız var mı? Bir de çiğit gerek tohumluk için.
Gözlerini Zero'nun gözlerinin içine dikti bekledi. Zero bir süre gözlerini ondan kaçırıp düşündükten sonra var dedi.
Yarın araba pulluk almak için kasabaya gidecek. Yepyeni sağlam bir de Ferhat Usta arabası alacağız. Ferhat Usta'nın arabaları çok sağlam olur.
Olur diye güldü Hasan Ağa.
Atları da buradan köylerden alırız. Sen de ben de atlardan iyi anlarız.
Anlarız diye gene güldü Hasan Ağa. Sırtından büyük bir yük kalkmış, Ali Çavuş onun imdadına dar gününde yetişmişti.
Ali Çavuş kalkmaya davrandı. Zero, kurban oldum Ali Çavuş'um, sana bir zero yemeği yedirmeden seni hiçbir yere salmam.
Yemek çoktan hazırlanmıştı. Sim işlemesi, içi mavi turuncu sofra getirildi, ortaya atıldı. Mis kokulu yemekler getirildi. Yemekten sonra Ali Çavuş, o Salman'dan korkmayın, yüzlerce jandarma onun ardında. Arada sırada ovaya da buraya da iniyormuş. O yakında belasını bulacak, ya şundan ya da bundan. Elini uzattı, Mustafa'nın başını okşadı. Hiç belli olmaz, ya da Mustafa'dan.
Anası ona kurban olsun dedi Zero, ona da, yoldaşına da.
Mehmet'in üstüne eğildi, saçlarından öptü. 30. ayrımın sonu. Sayfa 345.